Ayrım 23, sayfa 278. Tarih hakkında bildiklerimin miktarındaki artış ile tarihe ilişkin bu bilgilerimi belirli bir konuyu anlamaya çalışırken kullanacağım yöntem bilim anlayışımın gelişmesinin eş zamanlı olmayışını vurgulamak istiyorum. Bunun böyle oluşundan utanmıyorum da, İttihat Terakkiciler'den başlayıp Cumhuriyet'in birçok kuşağında da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Tarihi babaannemin annesinin, babaannemin, babaannemin kız kardeşlerinin, ortaokul ve lisedeki öğretmenlerimin ve belki bazı yönlerden acımasızlık olacak ama Cevat Şakir Bey'in anlattıklarıyla yetinerek öğrenmeye çalışmamın ilk nedeni çocukluğumun geçtiği memur evinin küçük oluşuydu. Babaannemin annesinin, babaannemin ve kız kardeşlerinin anlattıkları çocukluğumun küçük evini içinde yaşanabilecek kadar büyütüyordu. İkinci nedeni ise ülkemin ve ailemin o yıllardaki zor hayatıydı. Çayı şekeri olmadığı için kamış pekmeziyle içiyorduk. Kinin bile yoktu ve annem sıtmadan zor kurtulmuştu. Babam Akyazı'daki kaplıcalara bile gidemiyordu. Ben zafiyetten ilk kez zatürre olmuştum. Ve ortaokul birinci sınıfta babamın arkasında bisikletle evden okula giderken önünde durduğumuz bir nalburiye dükkanının vitrininde ilk Türk malı pompalı gaz ocağını gördüğümüzde sevinçten gözlerimiz yaşarmıştı. Feridun Tülbentçi'nin Osmanoğulları bize bir yıkımdan sonra Eytan Mektebi'nde okumuş babama ilerisi için bir şeyler umma olanağı sağlıyordu. Cevat Şakir Bey'in anlattıklarına inanmam ise Pazar Postası okumaya başladım 1957 yılı yaz aylarından itibaren yaşadığım ülkeye ve benim ülkeme benzer başka birçok ülkeye az gelişmiş ülke denilmekte olduğunu anlamamdandı. Babamın Osmanoğullarını okuturken kurduğu hayalleri ben Cevat Şakir Bey'den Teles'in, Herodot'un, Fidyas'ın benim yaşadığım bu topraklardan yetiştiğini öğrenerek kurabiliyordum. İttihat Terakkicilerin tarihi doğru bir yöntem bilim edinmeden öğrenmeleri de hiç kuşkum yok benim gibi olmuştur. Yatılı askeri okullardan gelmişlerdi payitahta. Enver Paşa'nın padişahın kızlarından biriyle evlenebilmek için Sadrazam Paşa'yı araya koyduğunu, ricalarıyla yalvarmalarıyla Sadrazam'ı nasıl usandırdığını, Naciye Sultan ile evlendikten sonra da masraflı yaşamasını eleştiren ihtilalci arkadaşlarına ne yapayım benim karım sultanın kızı dediğini bilirsiniz. Doktor Abdullah Cevdet'in Anadolu'ya damızlık Alman erkeği getirmeyi önermesi ile Ziya Gökalp'in ya da onu şöyle yorumlayanların Turan ülküsü 1960'larda Doğan Avcıoğlu'nu okuyan ve Nasır'a özenen Nasır'ın 6 gün savaşından sonra artık Mısır'da köylerde kasabalarda halkı siyasal parti kurmaya örgütlenmeyi özendirmek yerine ülkesindeki köylere binlerce büst gönderdiğini Rampars'tan, New York Times'dan, Playboy'dan okumayan, duymayan aydınlarımızın 1970'lerde Atatürk'ü eleştiride ipin ucunu kaçırmaları, Nasır'la alay etmeleri, günümüzde ise Suudilere ya da Hümeyni'ye yönelmemiz hep bu tür nedenlerin oluşturduğu bir ortak paydaya sahiptir. Bu ortak paydada çocukluğumuzdaki evlerin küçüklüğü var. Ülkemizin Paul A. Barra'nın Hindistan için hesapladığı gibi gelişmiş ülkelerdeki insanların tasarrufundan bile yüksek oranlarda tasarruf yapmasına rağmen dolaysız vergilerin ağırlığı, sömürü, işsizlik ve vergi sistemindeki verimsizlik ile dış borçlanmaya dayanan kalkınma ve sanayileşmedeki himayecilik hesaba katıldığında az gelişmiş ülkelerdeki insanların nasıl ağır bir tasarruf içinde yaşamaya mecbur bırakıldıkları ortaya çıkıyor. Bir türlü ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirememesi var. Bu ortak payda da Tanpınar'ın deyişiyle tek öznenin sultan olduğu, onun dışındaki herkesin vezirinden riayasına kadar herkesin kul statüsünde olduğu, kulluğun köleliğin ikbale erişmek için de geçilmesi gereken tek kapı olduğu, doğu dünyasından gelmemiz bu nedenle çağdaş dünyaya baba katlini gerçekleştiremeden, Ödipus kompleksini halledemeden karşılaşmamız var. Kemalistlikten Marksistliğe, Marksistlikten İslamcılığa, Althusserlikten Balibarcılıktan, danışma meclisi üyeliklerine hep aynı yoğunluktaki müminliklerimizle geçebilmemiz bu ortak paydadan kaynaklanıyor. Bugünlerde İstanbul'a tangonun gelişini, Selim İleri'den Boğaziçi nostaljilerini, klasik Türk musikisi konserlerinden ise Osmanlı Baroğunu öğrenmeye merak sardık. Boğaziçi'nde denizin kıyısında yol bile yapmadan Yıllar yapanlarla bugün Boğaziçi'nin tepelerini yağmalayanların hep aynı insanlar olduğunu, Osmanlı Baroğu'nun belki de başlayıp belki de bittiğini, İstanbul'da yaşayan bir avuç insanın dışında Gebze'den, İzmit'ten, Adapazarı'ndan itibaren milleti 1950'lerde bile tangoyu hep camların dışından seyrettiğimiz Cumhuriyet balolarında duyulan, görülen bir şey olduğu için Cumhuriyet Marşı sandığını önümüzdeki yıllarda anlayacağız. Ülkemiz ele güne karşı utanmayacağımız bir uygarlık düzeyine eriştikten sonra. Özdeşleştiğimiz davalar, ülkeler, futbol takımları ve geleceğimizi ellerine teslim etme alışkanlığımızın birbiri ardı sıra yaşattığı sonu gelmez babalarımız dışında kendimizin de bir özne olduğunu, insan olduğumuzu, birey olduğumuzu hissedebildikten sonra. Bunu elin filmlerini yabancı dil bilmeyenlerimiz de, bilenlerimiz de ileride anlayabileceğiz. Bazı sinema eleştirmenlerimizin bugünden anlamış olup olmadıklarını anlayabilecek durumda değilim. Argos, sayı 13, Eylül 1989. Sahi bizde Tanzimat diye bir şey yapılmış mıydı? Tarihçilerimizin çoğuna göre Tanzimat denen olay Osmanlı'nın son döneminde mutlu eski dünyamızı tehdit eden batılı devletlerin karşısında geri kaldığımızı anlayan dedelerimizin bir silkinme toparlanma çabasıdır. Kişi hukukunun başlangıcı Tanzimat'ladır, devletin modern kurumlara kavuşmasının başlangıcı da Tanzimat'ladır, piyanonun gelişi Tanzimat'ladır ve bunun gibi. Ben epeyce bir süreden beri dış etkilerle belirlenen ve geri kalmışlığımızın İç bünyedeki nedenlerinin derinden anlaşılmasına engel olmak üzere mevcut iktidar yapılanması için de yukarıdan düzenlenen bu tür yenileşmelerin gerçek yenilikler olmadığını düşünüyorum. Tanzimat'tan çok sonra İbnül Lemin M. Kemal'i okuduğumuzda iyi sadrazam ile kötü sadrazam ayrımındaki kriterin bu öznelci tarih yazarımızın filan mevkiden falan mevkiye getirilmesi için söz verip de sözünü yerine getiren ya da getirmeyen sadrazam olmaktan ibaret kaldığını görebiliyorsunuz. Dahası İbnül Lemin'in bu öznelci tarih yazımı anlayışının bugün metheden aydınlarımızın İbnül Lemin'in tarihe bakışının bakanüvvislerden farklı olsa da dayandığı etik anlayışın hep aynı efendi köle etiği olduğunu fark edemeyişlerini görebiliyorsunuz. Günümüzde tarihe öznelci bakışın İbnül Lemin gibi değil, diyelim bir Walter Benjamin'deki gibi olması gerektiğini düşünmeyişlerinin karşısında kendi kendinize soruyorsunuz. Gerçekten bize Tanzimat diye bir şey yapıldı mı? Böyle bir şey yaşandı mı? Ve o zaman şunu da düşünmeye başlıyorsunuz. Batılı toplumlarda Tanzimat olayı herkesin yaşadığı, herkesin hayatında temelden en yukarıya birçok değişiklikler yaratmış bir olay olarak gerçekleştirilmiş. Tanzimat bizde iktidarını toplumun hiçbir kesimiyle paylaşmamak için Türk unsurlardan kız almayı bile yasaklayabilmiş. Osmanlı Hanedanı'nın ve onun devşirmeci Enderun yetiştirmesi bürokrasisinin etik anlayışı içinde gerçekleştirilmiş bir ıslahat girişimidir. Üretim kapasitesini artıracak yeni teknolojilerin bulunması, kullanılması için var olan toplumsal ilişkilerin değiştirilmesi gerektiğini bilen Osmanlı'nın bu eliti toplumsal ilişkilerin değiştirilmesinde kıskançlığını sürdürürken yeni teknoloji getirmek istediğinde devlet şiddetine başvurmak zorunda kalmıştır. Eskiden beri sokağa dökülen halk tarafından oluşturulan gericilik karşısında devleti siyasal erki elinde tutan seçkinlerimizin gericiliği çok daha kapsamlı olmuştur. Patronalıların anlık şiddeti karşısında iktidarı paylaşmamak için halkı kapalı ve dar mekanlarda tutan seçkinlerimizin halka Allah'ın her gün yaşattıkları şiddet çok daha yoğun ve çok daha kurumsallaşmış bir şiddet olmuştur. Sonunda devlet hayatımızda da gündelik sokak hayatımızda da yaşamımızın her alanını şiddet kaplamıştır. Sokakta yere tüküren insanımızın yarattığı şiddet, ona yaşaması için sunulan hayatın içindeki yoğunlaştırılmış şiddetin bir parçasıdır. Seçmen ile seçilen, partilerimizin parlamentodaki üyeleri ile parti genel merkezleri arasındaki ilişkilerde şiddet bundandır. 20 yaşında dünyaya bakma tarzının tek doğru bakış tarzı olduğuna inanabilen sağdaki ya da soldaki genç insanlarımızın kendilerine ve başkalarına yönelttikleri şiddet bundandır. Gündelik gerçek hayatımızı yaşarken kendimizden başka herkese karşı duyduğumuz güvensizlik, korku, acımasızlık bundandır. Futbol maçlarına taraftarlığımızda, özdeşleştiğimiz popüler ikonaları olan tutkunluğumuzda, daha nice aşklarımızda, nefretlerimizdeki şiddet, fanatiklik, seni sevmeyen ölsüncülüğümüz bundandır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şarkıda tek bir özne vardır. O da sultandır. Sultandan sonra ister sadrazam olsun, ister sıradan bir insan. Herkes kuldur, köledir. Ve şarkta kulluk, ikbale giden yolun da başlangıcıdır derken, belirtmek istediği trajik durumun bugünkü hayatımız açısından büsbütün geçersiz olduğunu söylemeyişimiz de bundandır. Yaşadığımız acıları durduracak kurumsal düzenlemelere başlamak yerine hala Mesih bekleme alışkanlığımız bundandır. Kişi hukukunun birey özgürlüklerinin kurumsallaşmış güvencelere kavuşamaması bundandır. Tutucu partilerde de, yenilikçi partilerde de, sağcı sendikalarda da, solcu sendikalarda da uzmanlığın, demokratik temsil yeteneğinin değil, gücü elinde tutan kliğin iktidarının her şeyi tam bir Alaturkalık içinde elinde tutmaktaki ısrarı bundandır. Aydınlarımızın eleştiriden hoşlanmaması, yeni bir romanı çıkan arkadaşının romanını okuyup eleştirmek yerine onun kişisel yanlarını kemirmek istemesi, onu da durmadan yazıp yayınladığı romanlarını da yok etmek, yoksamak istemesi bundandır. İşte bundan ötürü diyorum ki bizde tanzimat filan olmamıştır. Tanzimat herkes kendi hayatında, kendi tanzimatını yapınca hayata geçirilebilecek bir şeydir. Batılı toplumlar bunu Shakespeare ile, Cervantes ile, Erasmus ile, evlerindeki mobilya ile, kiliselerinin vitraylarındaki değişmelerle, musikideki değişmelerle gün be gün yaşamışlar, yapmışlar. İnhisarcı, kendi seçkinler iktidarını paylaşmamak için kendini halkının saadetine göz dikmek zorunda olan bir yönetici azınlıkla ve bu yönetici azınlığın etik anlayışı içinde yapılan tanzimatlar, hayatın önündeki engelleri açmakta yetersiz kalıyor. Toplumun üretkenliğini arttırmak, üretileni hakça paylaşmak için değil, farklılaşmanın kurumsallaşmasını sürdürmek, ayrıcalıklı kesimin konumunu daha etkin yöntemlerle sürdürmek için yapılmış olabiliyor. Bunların böyle olduğunu, gündelik hayatının pratikleri içinde el yordamıyla sezinleyen halk ise, yaşanan an içindeki sorunların çözümünün ilerideki günlere eriştirilecek yeni bir toplumsal yapılanmada olduğunu algılayamadığı için, bilmeden, sınamadan var olduğuna inandığı geçmiş iyi dönemlere özlem duyuyor. Geriye yönsemeli bir tutumu benimsiyor. Bugün bütün bu nedenlerle kuşkusuz, objektif koşulları nedeniyle çok olumlu etkileri de yol açmış bulunan bizdeki ilk tanzimatı, sonraki birçok tanzimatları da artık değişik bir kafayla okuyup değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için bence bizde daha hiç tanzimat yapılmadı, yaşanmadı. Gösteri sayı 108, Kasım 1989. Günümüzü anlama açısından Viyana Baroku, 1848-1933. 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Viyana, bu kentte yaşayanlar için yalnızca Habsburg İmparatorluğu'nun başkenti olmanın çok ötesinde şeyler ifade etmektedir. Festivaller, şenlikler, ziyafetler, balolar, opera ve tiyatro akşamları, aylaklıkla geçen gündelik hayat parçacıkları, sanatla yoğun bir ilgilenim, bunun getirdiği mutluluk ve bu mutluluğun gözlerden saklamaya çalıştığı bir çöküşün kentidir Viyana. Habsburg Hanedanı'nın imparatorluğu Çekoslovakya'yı, Macaristan'ı da kapsamaktadır. Temelde tarıma dayanmaktadır. İmalat sektörü Batı Avrupa ülkelerindeki sanayi kapitalizmine geçiş sürecinden önceki usullerle insan ilişkileriyle çalışmaktadır. Toplumsal formasyon olarak imparatorluğun Batı Avrupa toplumlarının gerisinde kaldığı açıktır. Siyasal hayatta saraya soylular ve gerici mülk sahipleri hakimdir. Toplumun ilerici kesimleri siyasal hayata egemen olmaktan uzaktır. Siyasal iktidar ilişkilerinin demokratik bir yönde değiştirilmesi bu süreçle hayatın diğer alanlarında da değişikliğe yol açacağı için eğlencelerle, festivallerle, opera ve tiyatro geceleriyle geçen hayatın akışına alışmış toplumun bütün kesimleri böyle bir politik programı düşünmek, aramak, oluşturmak istememektedir. Viyana'da hayat, çöküşün getirdiği bir terapötik nihilizmdir. Sanatçılar, aydınlar servet yapacak para kazanamasalar da düzenli olarak belirli miktarlarda para kazanabilmektedir. Böyle olunca para hayata hakim olamaz. Hayata hizmet eder, kentli yaşamını süsler, insanca değerlerini yeşertir, destekler. Viyana'da Ringstrasse'de yaşanan toplumsal realiteyi olumlamayan ama bu realiteyi değiştirmek için gereken siyasal programları düşünmekten de hoşlanmayan dandiler, şıklığın ve tadına varılmak istenircesine yaşanan hüznün içinde Schopenhauer okur. toplumu beğenmeyen, realiteye kahramanca bir tutumla ve tek kişilik karşı seferlerini dönüştürdükleri bir gündelik hayat biçimiyle direnir gibi görünen bu dandiler, militanca apolitiktir. Çöküşü görülmez kılmaya yönelmiş sanat, onlara aldanımlardan yaratılmış bir cennet sunar, herkes kibardır, karşılıklı ilişkilerinde birbirlerini hoşnut etmek isterler. Kısaca Viyanalılık olarak adlandırabileceğimiz bu hayat tarzında kibar yaşamak, nezaket içinde yaşamak apayrı bir sanat olmuştur. Arthur Koestler'in dediği üzere 1920'ler gibi geç bir tarihte bile yalnızca zengin olmakla yetinmeyip zenginliğin tadını çıkarmasını bilmek yeni zenginlerin bile özgün sanatıdır. Kur yapmak, mutlu yaşamak ve erotizm savaş öncesi Viyana'da hayatın birer parçasıdır. Hamallardan zenginlere kadar herkesin arasındaki ilişkiler kibarcadır, hoştur. Bu kibarlık, bu nezaket geçmiş dönemlerden beri süren zengin hayatı sürdürecek gücü kalmasa da bir zamanlar herkese bir şeyler verebilmiş toplumsal yapının değiştirilmesi yerine İnceliklerle, kibarca yürütülen ilişkilerle yaşanan gündelik hayatın yetersizliklerinin yol açtığı düş kırıklıklarını, yoksun kalmaları hafifletmeyi amaçlamıştır. Nezaket, hayatın aslını göz ardı etmeyi sağlar. Hans Schass'ın söylediği gibi bu nezaket biraz ikiyüzlülüktür ama bu genel ikiyüzlülük kabullenilmiştir. Görünüm bu denli önem kazandığı için çevreye istenen izlenimi vermek çok önemlidir. Viyanalı bir doktorun doktor gibi giyinmesi, iki atlı bir faytonunun olması tıp bilgisinden daha önemlidir. İlişkilerin ve hayatın estetize edilmesi. Viyana'da toplumsal ilişkiler gerçekten değiştirilmez ama estetize edilmiş hayat alanları ile bu toplumsal ilişkilerin aslı, sahih hali bulanıklaştırılır, hafifletir, yok sanır. Güzel şık giyinmek bunun en yaygın yöntemidir. Okumak, sanatla ilgilenmek ya da bahşiş vermek bir başka yöntemidir. Bu hayat pratikleri kişiye toplumun üst kesimlerindeki kimselere gösterilen saygının gösterilmesini sağlar. Karl Kraus, cennete gittiğimde sanırım tabutumun kapağını açan melek bile benden bahşiş bekleyecek der. Ne var ki bu estetize edilmiş hayat tarzının içinde bile hayatın sahih görünümü aslı tam olarak unutulamaz. Bir burjuva evinde eve gelen konuğun sosyal mertebesi, hizmetkarın salondaki ev sahibini ve sahibesini haberdar etmek için çalacağı küçük çıngırağın çalınma sayısıyla belirtilir. Erkek konuklar için bir kez, kadın konuklar için iki kez, kardinal zengin biri, soylu biri için üç kez çalınır. Topluluk içinde kadınların sigara içebilmesi ise evli kadınlar için 1900 yılında, evlenmemiş kadınlar için 1905 yılında hoş karşılanır olabilmiştir. 1905'te bile Viyana bütün bu nezaketle yaşanan hayatın içinde nörotik kadınlar cennetidir. Reverans topluma zorunlu olarak çifte standartlığı getirmiştir. Kadınların eli öpülür ama kibarların evlerinde erkek çocukların çok genç yaşlarda tanıdıkları cinsellik kız çocuklar için tabudur. Zenginlerin kibarların kızları sokağa Fransız ya da İngiliz mürebbiyelerin eşliğinde çıkar. Bu kızlar erkek tanıdıkları ile sokakta karşılaşıp selamlaştıklarında yüzleri kızarır. Bu safiyetten olduğu kadar seksin onlar için hala bir muamma oluşundandır. Kızlar genç kadınlar için cinsellik hayatın estetize edilmiş ve toplum tarafından gözetim altına alınmış alanlarında yaşanabilen bir şeydir. Bunlar balolar, konserler, opera galaları, temsiller, konser aralarıdır. Aynı zengin evlerinde erkek çocukların cinselliği tanıması çok erken yaşlarda olmaktadır. Aşkı aşk için yapan, sürekli bir beraberlik talep etmeyecek olan tezgahtar kızlardan, sekreter ya da daktilo kızlardan sevgilileri vardır. Bu çocuklar bir yıllık gönüllü askerliklerinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun taş hayaletlerindeki kasabalara dağıldıklarında temiz ve bakımlı pansiyonlarda kalırlar. Çarşaflarını, yastık kılıflarını düzenli değiştirecek birer hanım ya da kız ararlar ve bulurlar. Bunlar birinci türden kadınlardır. Viyana'da bir de ikinci tür kadınlar vardır. Bunlar Viyana kültürünü kadınsılaştıran kadınlardır. Sosyetenin sanat ve kültüre düşkün salon sahibesi kadınlarıdır. Ressam Marakt, Saar, Wolf ya da müzisyen Mahler, hatta Klimt bu sosyete kadınlarının koruyucu kanatları altında sanatlarında yükselebilmişlerdir. Viyana sanat çevrelerindeki izlenimcilik, bu izlenimcilikteki değişebilirlik, edilginlik, örtük yazma merakı bir ölçüde kültürdeki bu kadınsılaşmanın da yansımasıdır. Kadının eli öpülür, kadının elini öpmek bir şövalyeliktir ama amacı erkek hakimiyete göre şekillenmiş bir hayatın algılanmasını bulanıklaştırmaktadır. Erkek cinsel hayatında libertindir. Libertin, Fransızca, çapkın, hovarda. Kadın ise iffetli ve erişilmezdir. Bu libertin genç erkekler için müstakbel zevci olarak düşünüldüğünde. Cinsellik erkekler arasında ve çok az sayıda libertin kadınlar arasında devrini tamamladığı anlaşılmakta olan imparatorluk dünyasında hayatın estetize edilmesi için olanakların en geniş olduğu hayat alanıdır. Efendi konumuna gelebilmiş kesimlerdeki bu erkeklerin ve bu kadınların cinselliği özgürce yaşayabilmeleri insanın özgürleşmesine olanak vermeyen bütün toplumsal ilişkilerin artık geçerliliğin kalmadığının anlaşılmasını da geciktirir. O yüzden toplumun sınırları iyi çizilmiş alanlarında yer alan kesimlerinde görülebilen cinsellikteki özgürlük, düzenin kendi sahih halini saklamakta işe yarayan, evrileştirilmiş bir sözde başkaldırı bir şıklık olarak işe yarar. Bütün alanlarıyla oyuna dönüştürülememiş bir toplumsal hayatın içindeki varlıklılar, egemenler, izinliler için açılan bu tür serbestliler, egemen, bağımlı ilişkilerinden kurtarılamamış bir hayatın içinde bir sözde oyun olarak sınırlandırılmış olur böylece. Kültürel kurum olarak kafeler ve entelektüeller. Viyana'da kafeler toplumun değişik kesiminden erkek ve kadınların birbirini seyrettiği, birlikte gazete ve kitap okuduğu, birbiriyle konuştuğu bir umumi salon, kültürel bir kurumdur. Sanata, edebiyata ilgi duymaya başlayan genç yaştaki Viyanalılar, Kafe Grünsteil'de gitmeye başlardı. Bu alanda bilgilerini artırınca sanattan ve edebiyattan epey anlarının gittiği Central Cafe'ye devam etmeye başlarlardı. Hofmannsthal, Brahms, Wolf, Schnitzler, Bach, Altenberg, Hanslick ve niceleri bu kafelerin ürünüdür bir ölçüde. Karl Kraus, Die Kemmerlerte Literatur'da 1897, Cafe Grünsteil'den yıkanıp kapandığında Hermann Bahr'ın okulu barınacak saçak altı kalmadığı için kapanacak galiba demiştir. Viyana'da entelektüellerin çoğu Nouveau Riche. Nouveau Riche Fransızca yeni zengin, sonradan görme. Ailelerden gelme kimselerdi. Aylakça yaşadıkları gündelik hayatlarında kafelerindeki sohbetler, sanatla yüzeysel bir ilgilenme, arada sırada yazıp çizme bu entelektüeller için hayatın renklendirilmesine, estetize edilmesine yarıyordu. Sanatla ilgilenmek, sanat tartışmaları toplumsal sorunlarla ilgilenmenin getireceği ciddi sorumluluklardan uzak kalmayı, bunlardan uzak tatlı bir hayat sürmeyi ve en azından hayatın sıkıcılığını azaltıp hoşça vakit geçirmeyi sağlıyordu. Yaşanan an için yaşamak, kişinin kendinden ibaret bir dünyaya çekilerek yaşaması, hayatın ciddi sorunlarını sürekli olarak ertelemesi, erkekleri bile cazip ve kendi hayatları içinde kendilerince tutarlı birer koket, süsel model haline getiriyordu. Entelektüel olmaktaki amaç, yaşanan realiteden sızlanan ama yaşanan realitenin değiştirilmesinin yolunu, yöntemini düşünmeyen, dönüştürümcü bir pratiği amaçlamayan bir şıklık, bir çekicilik, bir hoşluktu. Viyana kafelerinde olduğu gibi Prag ya da Budapeşte kafelerinde de kızlar bile Kierkegaard'ı ezbere okuyordu. Ama bunları okumaktaki amaçları hayatı değiştirmek değil, çevrelerinde hayranlık uyandırmaktı. Şöyle ki, kişinin verili toplumun sınırları içine kapatılmış, örselenmiş bir insan, bir kişi olmaktan kurtulup, birey olmasını sağlayacak toplumsal değişim amaçlanmadığı için kazanılan bu hayranlıklar, entelektüellerin gerçekten birey olmasını değil, seçkinler azınlığına yaklaşmasını sağlayabiliyordu. Bu bile toplumsal sistemin temel insan ilişkilerinde değil, hayatın estetize edilmiş, sınırları iyice çizilmiş, özel alanlarında olabiliyordu. Kont Berthold, 1. Dünya Savaşı'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkımına neden olacağını, Prag'da devrim olabileceğini söyleyenleri, yüzyılın başlarında bile Prag'da kim devrim yapacak, kafelerdeki dişi troçkiler mi diye yanıt verecektir.